Ayrım 17.
Burada insanı şaşırtan şey, insanın fizyolojisini belirli şekilde değiştirince kolaylıkla coşkulu duruma geçebilmesidir. Peki duygular ne olacak? Çöküntü içindeki bir kişi iç temsilinde bir değişiklik yapmadan çok kısa sürede durumunu değiştirebilir. Dik durursanız, omuzlarınızı yükseltirseniz, göğsünüzden derin derin nefes alırsanız, ileriye bakarsanız, yani kendinizi verimli bir fizyolojik şekle sokarsanız, çöküntü içine düşemezsiniz. Bunu hemen deneyin ve sonucu görün. Yapmak istediğiniz fakat yapamayacağınız bir şeyi düşünün. Şimdi de aynı olayı yapabiliyormuş gibi davranın. Nasıl konuşursunuz, nasıl nefes alırsınız? Fizyolojinizi yapabileceğinizden emin olduğunuz bir işi düşünürken hangi şekle sokuyorsanız mümkün olduğu kadar o şekle sokun. Bütün vücudunuza aynı mesajı verin. Duruşunuz, nefes alışınız, yüzünüz aynı mesajı vermelidir. Şimdiki ile daha önceki durumunuz arasındaki farka dikkat edin. Doğru fizyoloji benzeşimini tanıyabilirseniz, daha önce başarmayı düşünemeyeceğiniz şeyleri bile başarabilecekmiş gibi hissetmeye başlarsınız. Benzer olaylar kızgın kömür üzerinde yürüme deneyinde de meydana gelmektedir. Bazı kimseler kızgın kömür yatağının önüne iç temsilleri ve fizyolojilerinin uyumu sayesinde tam bir güven ve hazırlık içinde gelmekte, güvenli ve sağlıklı bir şekilde kızgın kömürlerin üzerinden yürüyerek geçmektedirler. Bununla birlikte bazı kimseler kızgın kömürlerin önüne gelince paniklemeye başlıyorlar. Onlar sonuç hakkındaki iç temsillerini değiştirmiş ve şimdi başlarına gelebilecek en kötü senaryoyu düşünmeye başlamış olabilirler. Ya da yüzlerini yalayan sıcaklığın etkisi güven duygularını kömür yatağına yaklaştıkça yok ediyor olabilir. Bunun sonucu olarak korkudan titremeye, ya ağlamaya ya da donup kalmaya, bütün kaslarını kilitlemeye ya da başka bir takım fizyolojik reaksiyonlar göstermeye başlayabilirler. Onların korkularını bir anda yok etmek ve onları imkansızmış gibi görünen bir işe başlatmak için sadece ve sadece durumlarını değiştirmek gerekir. Tüm davranışlarımızın içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklandığını hatırlayınız. Kendimizi kuvvetli ve canlı hissettiğimizde, yorgun ve bitkinken asla başlayamayacağımız işleri yapmaya başlarız. Bu nedenle ateş üzerinde yürümek, sadece iş olsun diye öğrenilen bir şey değildir. Bu yürüyüş insanlara daha önceki düşünceleri ne olursa olsun, amaçlarını anında destekleyecek davranış ve durum değiştirme deneyimi verir. Kızgın kömürlerin karşısında ağlayan, donup kalan ya da titreyen kimselere ne yapılabilir? Tek bir şey, iç temsilleri değiştirilebilir. Bu da onlara başarılı ve sağlıklı bir yürüyüşle karşıya geçtiklerinde neler hissedeceklerini düşündürtebilmekle olur. Böylece onların iç temsilleri fizyolojilerini değiştirecektir. 2 ile 4 saniye arasında insan verimli duruma geçebilir. Biraz önce korkudan titreyen, donup kalan, ağlayan insanlar şimdi hadi deyince kızgın kömürlerin üzerinden yürüyerek geçerler. Fakat bazen insanlar çok berrak bir yanma iç görüntüsüne sahip olabilirler ya da iç temsillerinde yarattıkları düşünce yürüyüşü gerçekleştirecek kadar güçlü olmayabilir. Bu durumda onların alt modellerini değiştirmek gerekir ki bu işlem uzun sürebilir. Kızgın kömürlerin önünde bütünüyle panikleyen kişiler için izlenecek diğer bir yolda onların fizyolojilerini değiştirmektir. Bu işlemden sonra kişi iç temsilini değiştirirse sinir sistemi anında vaziyetini, nefes alışını, kas gerilimini ve diğerlerini değiştirmek için sinyal göndermek zorundadır. Kişi diğer haberleşmeleri atlayarak doğrudan fizyolojisini değiştirebilir. Bundan sonra niçin yürüyüşe başlamasın? Ağlayan kimselerin başlarını kaldırmaları ve ileriye bakmaları sağlanmalıdır. Böyle yapmakla kişinin sinir yapısının hareket yerine görüntü kısmına ulaşması sağlanır ve büyük bir olasılıkla kişi ağlamayı hemen keser. Berbat durumdaysanız ya da ağlıyorsanız ve bunları durdurmak istiyorsanız başınızı kaldırın, omuzlarınızı dik tutun ve coşku durumuna geçin. Hisleriniz anında değişecektir. Aynı şeyleri çocuklar üzerinde deneyebilirsiniz. Ağlamaları ve acıları anında duracak ve en azından çok büyük oranda azalacaktır. Aynı teknik yapamayacağınızı hissettiğiniz her iş için uygulanabilir. Bir kadına ya da bir adama yaklaşamayacağınızı, patronla konuşamayacağınızı ya da benzerlerini hissetmeye başladığınızda hemen bu tekniği uygulamaya koyun. Durumunuzu ve gücünüzü, kendi kendinize beyninizdeki konuşmaları ve görüntüleri ya da duruşunuzu, nefes alışınızı, sesinizin tonunu değiştirerek değiştirebilirsiniz. İdeal olanı hem fizyolojiyi hem de tavrı değiştirmektir. Bunu yapınca vücut hemen verimli durumuna geçer ve istenen sonucu elde etmek için gerekli eylemleri uygulamaya başlar. Aynı şey spor yaptıktan sonraki durum için de geçerlidir. Spordan sonra nefes almakta zorlandığınızı, çok yorulduğunuzu söylerseniz, vücudunuzla böyle haberleşirseniz gerçekten bitkin düşersiniz. Bununla birlikte gerçekten nefessiz kalsanız bile, bilinçli olarak dik durursanız, normal nefes almaya kendinizi yöneltirseniz, çok kısa bir süre sonra yorgunluğunuzun geçtiğini görürsünüz. Fizyolojinizi ve iç temsilinizi değiştirerek değiştirdiğiniz eylemleriniz ve hisleriniz, aynı zamanda vücudunuzun biyokimyasal ve elektriksel sürecini de etkiler. Çöküntüye düşen insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, onların kanlarındaki beyaz hücre sayısının azalarak bağışıklık sistemini zayıflattığını göstermiştir. Kirlian fotoğrafı nedir biliyor musunuz? Bu fotoğraf, vücudun biyoelektriksel enerjisinin gösterimidir ve kişinin içinde bulunduğu durumda değişiklikler olduğunda fotoğrafta da çok önemli değişiklikler meydana gelir. Zihinle vücut bağlantılı çalıştığı için bir konu üzerinde yoğunlaştığınızda bütün elektriksel alanınız değişebilir ve başka türlü yapamayacağınız işleri yapabilirsiniz. İnsanın gücünü inançları kadar kısıtlayan çok az şey vardır. Zihin-vücut ilişkisi hakkında araştırmalar yapan Dr. Herbert Benson, dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan büyülerin gücü hakkında insanı hayretlere düşüren hikayeler yayınlamıştır. Avustralya'nın ilkel kabilelerinden birisinde büyücü doktorlar kemik gösterme olarak adlandıran bir büyü yaparlar. Bazı sihirli seslerden oluşan bu büyü, kurban üzerinde o kadar etkili olur ki, kurban mutlaka çok büyük bir hastalığa yakalanacağını ya da muhtemelen öleceğini bilir. 1925'te gerçekleşen böyle bir olayı Dr. Benson aşağıdaki şekilde anlatmaktadır. Düşman tarafından büyülendiğini fark eden adam gerçekten acınacak bir haldeydi. Tehlikeli ve anlamlı sözle gözleri parlayarak ellerini sanki kanına dökülen zehirleyici sıvıyı geçiştirmek ister gibi kaldırarak donup kalmıştı. Yanakları soldu, gözleri donuklaştı, yüz ifadesi korkunç bir şekilde bozuldu. Çığlık atmaya yelteniyor fakat genellikle sesi boğazında düğümleniyordu. Ağzında oluşan köpükleri görmeliydiniz. Vücudu titremeye, adaleleri istemeden burkulmaya başlamıştı. Sallanırken sırt üstü yere düştü, kısa bir süre sonra bayıldı ve biraz sonra can çekişir gibi kıvranmaya ve yüzünü elleriyle kapatarak inlemeye başladı. Onun ölümü bir an meselesiydi. Hikaye çok canlı ve çok acıklı. Fakat ben sizden böyle bir model kurmanızı istemeyeceğim. Bu hikaye inanç ve fizyolojinin gücünü en iyi anlatan örneklerden birisidir. Klasik terimlerle söylersek, bu kişiye hiç ama hiçbir şey yapılmamıştır. Fakat kendi inancı ve fizyolojisinin gücü, onu tahrip edici, korkunç bir negatif gücün etkisinde bırakmıştır. Bu tür deneyimler sadece bizim ilkel olarak adlandırdığımız toplumlarda mı olmaktadır? Şüphesiz hayır. Benzer deneyimler her gün çevremizde de olmaktadır. Sadece kendi yarattıkları güçsüzlük, çaresizlik ve yalnızlık hisleriyle ölen çok sayıda kurban vardır. Bu ilginç yazıda deneyin hep olumsuz tarafları ön plana çıkarılmaktadır. Oysa aynı deneyin neden olumlu taraflarının gündeme getirilmediği konusu gerçekten araştırılmaya değer. Örneğin çok sevdiği birisini kaybeden kişinin bu olayın etkisiyle yaşam sevincini kaybetmesi ya da gerilimin, stresin korkunç etkileri nedeniyle kısa bir süre sonra ölmesi çok sık rastlanılan bir olaydır. Oysa aynı deneyimin bizi iyileştiren olumlu etkileri de vardır. Norman Cousin'ın hikayesi, olumlu etkiyi gösteren en iyi örneklerden birisidir. Cousin, Bir Hastalığın Anatomisi adlı kitabında halsizlik yaratan, uzun süren bir hastalıktan gülme aracılığıyla mucizevi bir şekilde sağlığına nasıl döndüğünü anlatmaktadır. Gülmek, Cousin'ın yaşam sevinci ve zenginliğini arttırmak için bilinçli olarak kullandığı tek araçtı. Onun rejiminin çok önemli bir kısmı kendisini güldürecek film, televizyon programları ve kitaplardan oluşuyordu. Bunlar da onun iç temsilini olumlu yönde geliştirdi. Gülmek fizyolojisini temelinden değiştirdi ve sinir sistemi de mesajlara bu yönde cevap verdi. Böylece daha iyi uyuyarak, acılarını azaltarak bütün fiziksel varlığını geliştirdi. Doktorların birisinin bütünüyle iyileşme şansının %1 ihtimal olduğunu söylemesine rağmen Cousin sonunda tamamen iyileşti. Cousin ulaştığı sonucu şu şekilde açıklamaktadır. Görünüş çok kötü olsa bile insan zihni ve vücudunun yeniden oluşturma gücü asla küçümsenmemelidir. Yaşam gücü belki de yeryüzünde en az anlaşılan güçtür. Son yıllarda Cousin ve diğerlerinin deneyimlerini açıklığa kavuşturan ilginç araştırmalar yapılmaktadır. Hislerimize etkileyen yüz ifadeleri üzerinde yapılan çalışmalar, iyi durumdayken bile pek fazla gülmediğimizi ortaya çıkarmıştır. Oysa gülümseme ve gülme, biyolojik süreci etkileyerek bizim kendimizi daha iyi hissetmemize neden olur. Onlar beynimize giden kan ve oksijen miktarını, sinir taşıyıcılarının uyarı düzeyini arttırır. Benzer şeyler diğer ifadelerle de oluşur. Yüz ifadenizi korku, endişe, sürpriz, kızgınlık fizyolojisine sokun bakalım neler hissedeceksiniz. Vücutlarımız bahçemizdir, niyetlerimiz de bahçıvanlarımız. William Shakespeare. Yüzümüzde yaklaşık olarak 80 tane kas vardır. Bu kaslar gevşeyip gerilerek beynimize giden kan miktarını, dolayısıyla beynimizin fonksiyonlarını etkilerler. 1907'de Fransız Dr. Israel Weybaum bu konuda çok çarpıcı bir yazı yayınlamıştır. Yazısında yüz ifadelerinin gerçekten de hislerimizi değiştirdiğini belirtmiştir. Bugünkü araştırmacılar da benzer sonuçlara ulaşmaktadırlar. San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde Dr. Paul Ekman 1985 yılındaki araştırmasında şunları yazmaktadır. Bir duyguya sahipseniz bunun sizin yüzünüzde görüleceğini biliyoruz. Bunun tersi de doğrudur. Yüzünüze nasıl ifade verirseniz o şekilde bir his oluşturursunuz. Bir acıya gülerseniz içinizde acı hissetmezsiniz. Yüzünüz üzüntü gösterirse bunu içinizde de hissedersiniz. Gerçekte Ekman'ın söyledikleri yalan makinelerini kandırmak için de kullanılıyor. Kendisini inanç fizyolojisinin içine sokan kimseler, gerçekte yalan söylüyor olsalar bile makine onların doğru söylediğini kaydetmektedir. Fizyolojinin önemli önermelerinden birisi de benzeşimdir. Düşündüğünüz olumlu bir mesajı iletmek isterken sesiniz zayıf ve inançsızsa ve vücut diliniz dağınıksa benzeşim içinde değilsiniz demektir. Benzeşimsizlik olabileceklerinizi, yapabileceklerinizi ve en güçlü duruma ulaşmanızı engelleyecektir. Kendi kendinize zıt mesajlar vermek bilinçaltınıza yumruk atmaya benzer. Niçin olduğunu kesin olarak bilmemekle birlikte bazı kimselere inanmadığınız zamanlar olmuştur. Kişinin söyledikleri akla uygundur. Fakat siz ona şu ya da bu nedenden ötürü gerçekten inanmazsınız. Bilinçsiz zihniniz, bilinçli zihninizin kavrayamadığı bir şeyi kavramıştır. Birisine bir şey sorduğunuz zaman kişi evet derken bilinçsiz bir şekilde kafasıyla hayır hareketi yapabilir. Ya da bu işi yapabilirim der fakat o anda omuzlarının aşağıya doğru düştüğünü, yere doğru bakmaya başladığını, yani gerçekte bu işi yapamayacağını fark edersiniz. Kişinin bir kısmı isteğini yerine getirmek istiyor, diğer kısmı istemiyor, yani bir kısmı güven dolu, diğer kısmı güvensiz durumdadır. Benzeşimsizlik kendisine karşı çalışmaktadır. O aynı anda iki yöne birden gitmeye çabalamaktadır. Kelimeleriyle bir şeyi temsil ediyor, fizyolojisiyle çok başka bir şeyi. vücudumuzun bir kısmının istediği bir şeyi diğer bir kısmının istememesinden doğan benzeşimsizliğin faturasını ödediğimiz epeyce örnekle karşılaşmışızdır. Benzeşim güçtür, kuvvettir. Zihnini ve fiziksel kaynaklarını bütünüyle bir işin yapılmasına uygun olarak yönlendirebilen kimseler başarılı olurlar. Bir an durun ve tanıdığınız 3 benzeşimli ve 3 benzeşimsiz kişiyi düşünün. Bunların aralarındaki farklar nelerdir? Bu kişilerle karşılaştığınızda kişisel olarak kimlerden nasıl etkileniyorsunuz? Kişisel gücü geliştirmenin temeli benzeşimdir. İletişimde bulunurken kelimelerinizle, sesinizle, nefes alışınızla, yani tüm fizyolojinizle etkili olmalısınız. Vücutla kelimeler uyuştuğunda beyninize açık ve net mesajlar ulaşır ki arzu edilen budur ve zihin de buna uygun karşılıklar verecektir. Kendi kendinize işte yapmak istediğim bu dersiniz. Fakat fizyolojiniz zayıf ve kararsızsa beyniniz hangi mesaja uyacaktır? Bu titrek görüntülü televizyonu seyretmeye benzer. Bu şekilde sadece resimleri anlayabilirsiniz. Aynı şey beyniniz için de geçerlidir. Vücudun sağladığı sinyaller zayıf ve çatışmalıysa beyin açık olarak ne yapması gerektiğini anlayamaz. Bu savaşa giden askere komutanın, bunu yapmaya çalışsak iyi olur, emin değilim ama bir işe yarayabilir, onun için çarpışalım ve ne olacağını görelim demesine benzer. Bu ifadeler askeri hangi duruma sokar? Ben bunu mutlaka yapacağım derseniz ve duruşunuzla, yüz ifadenizle, nefes alışınızla, duruş ve hareketlerinizin kararlılığıyla, sözlerinizle ve ses tonunuzla, fizyolojinizi bir bütün haline getirirseniz o işi mutlaka yaparsınız. Benzeşim bütünüyle yapmak istediğiniz şeye doğru yönlenmenizi söyler ve ciddi, kararlı olduğunuza emin olmak için atılabilecek en büyük adım benzeşim fizyolojisidir. Kelimeleriniz ve vücudunuz uyum içinde değilse bütünüyle etkin olamazsınız. Benzeşimi geliştirmenin bir yolu da benzeşim içinde olan kişilerin fizyolojilerini model olarak almaktır. Bir kişiye aynada oluşan görüntü gibi benzerseniz, aynalarsanız, siz de beyninizin aynı bölümünü kullanırsınız. Şimdi benzeşim durumunda mısınız? Değilseniz olmaya çalışın. Zamanınızın yüzde kaçında benzeşimsizlik içindesiniz? Daha sık benzeşim içinde olabilir misiniz? Böyle olmaya bugünden itibaren çalışmaya başlayın. Durum ve güçlü fizyolojiye sahip olduğunu bildiğiniz ve aynalamak istediğiniz 5 kişiyi tanımaya çalışın. Bu kişilerin fizyolojilerinin sizinkinden farkı nedir? Onların temel yüz ifadeleri ve mimikleri nelerdir? Biraz durun, bunlardan birisinin oturduğu gibi oturun ve benzer yüz ifadelerini ve mimikleri takının. Neler hissettiğinize dikkat edin. Bir kimseyi aynalarsanız, yani fizyolojinizi bütünüyle yanınızdaki kişiye uydurursanız, onunla benzer duruma ve hislere sahip olursunuz. Bunu denemek için bir arkadaşınızı çağırın ve herhangi bir konu üzerinde, size konuyu söylemeyecek, yoğunlaşmasını isteyin. Sonra o nasıl oturuyorsa öyle oturun. Ayaklarınızın, ellerinizin, yüzünüzün, nefes alışınızın şekli ve tansiyonlarını mümkün olduğu kadar arkadaşınızınkine benzetin. Yani onu bütünüyle aynalayın. Böylece sizin ve arkadaşınızın beynine giden sinyaller aynı olacak ve genellikle hisleriniz benzer ya da aynı şekli alacaktır. Bu deneyi yaptıktan hemen sonra kişiyi aynalarken neler hissettiğinizi birkaç kelimeyle not edin. Sonra yazdıklarınızı arkadaşınızın hisleriyle karşılaştırın. Yaklaşık olarak zamanın %80-90'ında durumunuzu tanımlamak için kullandığınız kelimelerin aynı olduğunu göreceksiniz. Bu kadar benzerliğin akla uygun bir açıklamasını yapmak zordur. Ancak yapılan bütün iş, aynaladığınız kimseyle beyninize aynı mesajları göndermiş olmanızdır. Bu olaya inanmak biraz zor ama deneyin ve sonuçlarını görün. Belki ilk birkaç denemede başarılı olamayabilirsiniz fakat aynalama konusuna dikkat ederseniz mutlaka bu deneyi başarırsınız. Son zamanlarda yapılan araştırmalar bu olayı bilimsel açıdan desteklemektedir. Omni dergisinde iki araştırmacının anlattıklarına göre kelimelerin beyinde karakteristik elektriksel paternleri vardır. Diğer araştırmacılar da kişiden kişiye paternlerin değişmediğini bulmuşlardır. Başka bir deneyde bu olayın iki farklı dili konuşan insanlarda bile aynı paternde beyin dalgası oluşturduğu görülmüştür. Bu araştırmacılar oluşan beyin dalga paternlerini tanıyacak şekilde bilgisayarları programlandırdılar ve kişi konuşmadan kişinin zihnindeki kelimeleri bilgisayarla yorumlayabildiler. Biz kişileri tam olarak aynaladığımızda bilgisayardan çok daha iyi bir şekilde zihinleri okuyabiliriz. Fizyolojinin benzersiz yönlerinden birisi de çok güçlü kişilerin özel görünüşleri, tonları ve fiziksel jestlerinin olmasıdır. Eğer onların özel fizyolojilerini modelleyebilirseniz, onlar gibi beyninizin verimli kısımlarına ulaşabilir ve bilgilerden onların yararlandığı şekilde yararlanabilirsiniz. Onlar nasıl hissediyorsa siz de aynı şekilde hissedersiniz. Nefes alma, hareketler ve tonlar da önemli olduğundan, onların durumunu aynalamak için fotoğraflar istenen kritik bilgileri vermeyecektir. Bu iş için film ya da video idealdir. Filmdeki şekliyle onları aynalarsanız benzer duyguları hissetmeye başlarsınız. Güçlü kişilerin sahip olduğu benzeşim düzeyine de dikkat ediniz. Onların fizyolojileri birbirleriyle çatışan mesajları taşımazlar. Onlar sadece tek bir mesajı iletirler. Onların fizyolojilerini aynalarken benzeşim içinde değilseniz onların hissettiklerini hissedemezsiniz. Çünkü beyninize ilettiğiniz mesajlar aynı olmayacaktır. Örneğin siz fizyolojiyi aynalarken aynı anda da kendinize bu işin aptallık olduğunu söylerseniz benzeşim içinde olmadığınızdan aynalamadan istediğiniz yararı sağlayamazsınız. Vücudunuz başka, beyniniz başka şeyler söylerse olmaz. Çünkü güç beyne tek bir mesaj iletmektir. Martin Luther King Jr.'ın konuşmasının bir tape bandını elde eder ve sesini, ses tonunu taklit ederek onun gibi konuşursanız, daha önce hissetmediğiniz ölçüde güç ve kuvvet duygusunu hissedebilirsiniz. John F. Kennedy, Benjamin Franklin ya da Albert Einstein gibilerine ait bir kitap okursanız, bu kitap sizi onların durumuna benzer bir duruma sokacaktır.